koridor köşesindeki o gri metal kutuya sadece sıkıcı bir şalter dolabı gibi bakıyor olabilirsin. Ama yanlış kesilen ufacık bir metal parçası, yani saniyeler içinde o kutuyu ölümcül bir bombaya dönüştürebilir.
Kesinlikle öyle.
Bugün elimizdeki o teknik makalelerle bu sessiz kutuların mühendislik sırlarına dalıyoruz. Bu derinlemesine incelemeye hoş geldin. Kaynakları okurken hemen kafama takıldı. Yani bir metal muhafazanın pano sayılması için içine sadece kabloları tıkmak yetmiyormuş.
Kesinlikle yetmez. Yani o sadece bir kutu olur o zaman.
Hani enerjiyi dağıtacak, sistemi koruyacak, izleyecek falan. Neden basit bir şey, bağ kutusu işimizi görmüyor ki? Neden bu kadar karmaşık olmak zorunda?
Çünkü içerideki enerji gerçekten kontrolsüz, vahşi bir güç. Eğer enerjiyi sadece dağıtır ama korumazsan, yaşanacak ilk kısa devrede bütün sistemi yakarsın.
Felaket yani.
Aynen. Korur ama izlemezsen de tehlike ne zaman kapıya dayandı, yani sınırları ne zaman aştın bilemezsin. Tesisin beyni gibi düşünmek lazım o kutuyu. Anlık kararlar alıyor.
O beyin tek başına da çalışmıyor üstelik. Hani makalelerde koca fabrikalardan falan bahsediliyor. Bir atölyede arıza çıkınca bütün fabrikayı karanlıkta bırakmamak için o devasa gücün nasıl bölüyorlar?
Bunu bir şehrin su şebekesi gibi düşünebilirsin. Ana dağıtım panosu, yani ADP, senin şehrindeki o ana barajdır. Dışarıdan gelen bütün güç önce oraya yığılır.
Mahalle depoları da tali panolar mı oluyor o zaman?
Tam üstüne bastın, tali dağıtım panosu, yani TDP, mahalledeki su deposudur. Fabrikada bir arıza çıkarsa gidip ana barajı kapatmazsın.
Sadece o mahallenin vanasını kapatıyorsun.
Aynen öyle. Sadece o TDP'yi kapatıp bölgesel bakım yaparsın ki üretim diğer bölümlerde kesintisiz devam etsin.
Mantıklı. Bir de şey, aydınlatma ve motor kontrol panoları var uç noktalarda anladığım kadarıyla. Ama benim asıl takıldığım şu kompansasyon panosu.
Ah evet, o çok kritik bir konu.
Hani şirketleri o devasa cezalardan falan kurtarıyormuş. Bu reaktif güç denen problem tam olarak ne ki şirketlere bu kadar ağır bedel ödetiyor?
Ya motorlar ve büyük cihazlar şebekeden aktif gücün yanında reaktif güç de çeker. Bunu bardağın üstündeki bira köpüğü gibi düşün.
Bira köpüğü mü? O nasıl oluyor?
Yani içemezsin, hiçbir işe yaramaz ama bardakta bayağı bir yer kaplar. Şebekeyi gereksiz meşgul ettiği için de elektrik dağıtım şirketleri sana basar cezayı.
Anladım, gereksiz yük yaratıyor.
Aynen öyle. İşte kompansasyon panosu da içindeki o kondansatörlerle o köpüğü emer, sistemi dengeler.
Bayağı seni o devasa cezalardan kurtaran finansal bir kalkan yani. Kağıt üstünde harika işliyor her şey. Peki ya kapağı açıp müdahale etmemiz gerekirse? Okuduğum notlarda akım trafoları ile ilgili çok katı bir uyarı vardı.
İkincil uçlar meselesi değil mi?
Evet. İkincil uçlar sistem enerjiliyken asla açık bırakılmaz diyor. Neden bu kadar kesin bir kural bu?
Şimdi akım trafosu o dev akımı bizim ölçeceğimiz zararsız seviyelere indirir. Sen sistemde enerji varken o ikincil uçları açık bırakırsan akım gidecek hiçbir yol bulamaz.
Devre tamamlanmıyor yani, tıkanıyor.
Doğru. Devre tamamlanamadığı için o noktada saniyeler içinde binlerce voltluk devasa bir potansiyel fark, yani gerilim birikir.
Oha, patlar falan mı cihaz?
Ya şiddetle patlar ya da yanlışlıkla oraya dokunan kişiyi anında öldürür. Çok nettir, şakası olmaz.
Felaketmiş. Ölümcül detaylar sadece trafolarda da değil bu arada. Avrupa standartlarına geçişle. Şu faz renk kodları değişmiş ya, orası beni resmen şok etti. Türkiye'deki eski sistemde mavi renk elektriğin ta kendisiymiş.
Evet, eski tesisatlarda mavi doğrudan fazdır, gücün kendisi.
Ama yeni sistemde, hani şu uyumlaştırılmış standartlarda, açık mavi nötr hat demekmiş, enerjisiz dönüş hattı.
Düşünsene, hem eskisinin hem yenisinin bir arada olduğu karma bir tesiste çalışıyorsun.
Ben de tam onu diyecektim. Maviyi zararsız nötr hat sanıp çıplak kabloya dokunuyorsun.
Ve anında çarpılıyorsun. Çünkü eski tesisatsa o mavi basbayağı ölümdür. O yüzden profesyonel ekipler asla, yani asla sadece kablonun rengine güvenmez, hep ölçüm aletiyle teyit ederler.
Her zaman ölçmek şart o zaman. Peki o panonun içindeki binlerce voltu incecik kablolarla taşıyamazsın. Daha sağlam bir omurgaya ihtiyaç var değil mi? Kaynaklar burada baraların devreye girdiğini söylüyor.
Evet, baralar panonun kan damarlarıdır. Yüksek akımı taşırlar.
Ama baraların kesimindeki ufak bir pürüz bile yangın çıkarabilir yazıyordu. Alt tarafı kalın bir metal çubuk yahu nasıl yangın çıkaracak ki?
Öyle deme. Bak, o metali keserken pürüzlü yani çapaklı bırakırsan, iki metali birbirine vidaladığında tam olarak öpüşmezler.
Temas yüzeyi küçülüyor o zaman.
Süpersin, aynen öyle. Dev akım o daracık alandan geçmeye çalışınca sürtünme artar, temas direnci yükselir.
Ve ısınıyor.
O nokta bildiğin soba gibi kor haline gelir. Pano yangınlarının çoğu hep bu basit montaj hatalarından çıkar zaten.
İnanılmaz gerçekten, görünmez bir detay ama koca fabrikayı yakıyor. Bir de topraklama meselesi var, aynı derecede riskli olan. TSEN 6143 standardına göre kapağın menteşeli olması topraklanmış sayılmıyormuş. Ama metal metale değiyor sonuçta, bu neden yetmiyor?
Çünkü menteşe mekanik bir parça. Zamanla oksitlenir, arasına toz dolar, yağlanır ve iletkenliğini tamamen kaybeder.
Güvenilmez yani.
Kesinlikle. O kapağı her zaman ayrı, esnek bir topraklama teli çekmek zorundasın.
Bir de çok sık yapılan büyük bir planlama hatası var. Hani panoyu ilk günden %100 dolu tasarlamak.
Yer bırakmamak diyorsun.
Evet. 2 sene sonra kapasiteyi arttırmak isteyip yeni makine alınca bağlayacak tek bir boş şalter bulamazsın çünkü.
Yani toparlarsak, pano seçmek, katalogdan şık bir kutu beğenmek değilmiş, tesisin 5 yıl sonrasını, büyüme potansiyelini falan kapsayan devasa bir şey, sistem kararıymış. Bütün işletmenin gelecekteki kapasitesini bugünden garantiye almaktır işin özü.
Peki tüm bunlar senin için ne anlama geliyor? Bugün kendi binandaki o köşede duran sessiz metal kutuya bir bak. O pano belki de sadece bugünün yükünü, senin şu anki ihtiyaçlarını zar zor taşıyor olabilir.
Evet, geleceği hiç hesaba katmamış olabilirler.
Kesinlikle. Peki ya yarın kapıya elektrikli araç şarj istasyonları dayandığında, binlerce yeni akıllı cihaz eklendiğinde o görünmez omurga bu yeni dünyaya dayanabilecek mi? Yoksa şu an bile tam sınırlarında mı çalışıyor? Bir sonraki derinlemesine incelememizde görüşmek üzere.